Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Faruk Bal, Erkam Radyo'dan hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Bu akşam da Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte Ekonomiden Hayata programında beraberiz. Gündeme dair konuları ele almaya, ekonominin gündemine dair konuları ele almaya çalışacağız. Hocam şimdi isterseniz böyle öncelikle bir gündeme değinelim diyorum ben. Arkasından da aile konusunu tabii biz biraz işledik ama biraz daha derinleştirelim diye düşünüyorduk. Programımızın ikinci kısmında da biraz daha derinlemesine aile konusunu ele alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak biz gerçi tasarruflar konusunda çok değindik. Dinleyicilerimiz de Erkan Radyo dinleyicileri de hatırlayacaktır ama tabii bu da bizim bir eksik yönümüz olduğu için ülke olarak tasarrufların yetersizliğinden şikayet ettiğimiz için sürekli de gündeme geliyor. İşte önümüzde bir haber var hatta burada. Şimdi Çin haberin hasta başlığı da şöyle, Anadolu Ajansı'nın da geçtiği bir haber. Çinli bizden az kazanıyor, 3 kat fazla biriktiriyor diyor. Başlığı da bu şekilde koymuşlar. Yani Çinlilerin kazancı daha az olmasına rağmen tasarruf oranının yüksekliğine dikkat çekiyor haberde. Gerçi tasarruf oranı olarak en yüksek olan ülkeler, ilk sırada bakıyorum işte petrol ve doğalgaz zengini ülkeler yer alıyor. İşte Katar bu başta %56, işte Kuveyt %54, bunun arkasından Cezayir geliyor %53. Bunlar ise Çin takip ediyor. Yani dördüncü sırada, en azından 2014 değerleriyle ifade edersek dördüncü sırada Çin var. %49, yani bizim 3 katımızdan fazla diyebiliriz. Tasarruf oranına sahip. Üstelik Çin kazancı, Çinlilerin kazancı da bize göre daha düşük olmasına rağmen. Şimdi bunu nasıl, öncelikle bunu sorayım. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Çünkü işte yatırım için sermayeyi de biz başka yerlerden sonuçta tasarrufu yeterli olmayınca bulmak zorunda kalıyoruz.
Evet.
Nasıl açıklayabiliriz ya da nasıl giderebiliriz?
Şimdi Çin'i örnek verdiniz siz. Evet. Tabii Çin normal o petrol ihracatçısı ülkelerden nispeten farklı bir yöne sahip. Orada asırlar boyunca var olan kültürle alakalı bir şey bu.
Evet.
Yani uzun bir dönem kapitalizmle entegre olmamış, hatta soyutlanmış nesiller yetiştirildi. İşte komünizmin özellikle o baskıcı yapısı insanların tüketimle buluşmalarını önlemişti. Daha yeni yeni belki orada tüketim kalıpları değişiyor. Bu da zaman gerektirecek. Ya bu yönüyle tüketim ve tasarruf ilişkisi yönüyle adeta komünizm Çin için bir lehte durum oluşturmuş gözüküyor.
Evet.
Diğer petrol ihracatçısı ülkelerin o tasarruf oranlarının yüksekliği ise kendi ihtiyaçlarından, işte bireysel ya da toplumsal ölçekte kendi ihtiyaçlarından daha fazla, hem de aşırı şekilde daha fazla gelir sahip olmalarıyla alakalı.
Evet.
Yoksa işte malum medyaya da basına yansıyan yönüyle bu ülkelerin özellikle belli bir kesiminin çok da öyle tasarrufa riayet etmediği de konuşuluyor.
Evet.
Adeta mevcut maddi dünyanın bütün nimetlerini elde etmeye çabalayan bir takım sosyal gruplardan, zümrelerden de bahsediliyor.
Evet.
Toplumun geneli itibariyle orada var olan ayrışma diyelim, yani gelir sahibi...
Evet.
Kesimler itibariyle baktığımız zaman topluma yüksek gelirli gruplar, bir de az gelirli gruplar var, öyle diyelim. Bu tasarruf oranı bu yüksek gelirli kesimin eline toplandığı için gelirler onların eliyle adeta çok yüksek gözüküyor.
Evet.
Gelir dağılımındaki problemle alakalı bir ölçüde konu.
Ve bu tasarruflar tabii yatırıma da dönüşüyor aynı zamanda.
Doğru ama...
Ya da... Nerede yatırıma dönüşüyor tabii.
İşte mesela Çin'deki tasarruf orada Çin'de yatırıma dönüşürken petrol ihracatçısı ülkelerin çok ağırlıklı olarak toplamış oldukları bu gelir yine egemen ekonomik sisteme dönüyor. Ki bu da Batı dünyasının yatırım alanlarına kayması demek.
Evet.
İşte bu örneğin Türkiye gibi ortamlara gelmiyor. Gidiyor daha gelişmiş olan yine Batı ülkelerine yatırım imkanı olarak dönüyor o paralar, o tasarruf edilen oranlar.
İşte belki bizim o zaman burada şimdi Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın açıklaması vardı. İşte 2016'da 15 milyar dolarlık bir yabancı doğrudan sermaye girişi ya da yabancı sermaye girişi bekliyoruz diye bir açıklaması vardı. Ya bunun içerisinde mutlaka bu Körfez'den gelecek, gelmesi beklenen tahminler de muhtemelen vardır ama bunları daha mı fazla çekmeye dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum hocam. Ya da çekebilir miyiz ya da çekebilecek, çekmek için neler yapabiliriz? O da tabii akla geliyor bir soru olarak.
Tabii Türkiye'nin potansiyeli çok düşük bu anlamda. Bizim en böyle yüksek yabancı işte doğrudan yatırım anlamında yabancı evet. sermaye çekebildiğimiz dönemler 2006, 7 ve 8 dönemiydi.
Evet.
Yani hemen hemen ekonomik kriz öncesinde, 8 krizi öncesinde o kapasitemiz epey güçlenmişti. Yani bir istikrar ortamına ihtiyaç vardı. O istikrar ortamı Türkiye'nin lehine çalışmıştı o dönemde. Fakat 2008 krizinden beri o rakamların artık neredeyse 3'te 2'sine ya da %50'sine düştük.
Evet.
İşte 9 ve 10 yıllarında 8,5-9 milyar dolarlık bir yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırım. Sonra 11-12'lerde tekrar işte 16-13, en son işte 2014'te 12,5 milyar dolarlık bir yabancı yatırım çekebilmiş olduk. Yani bu Türkiye'nin potansiyeli zaten çok zayıf.
Evet.
İkincisi de ekonomik istikrarla da ilintili dolayısıyla. Evet. Böyle adeta henüz bir istikrar adasına dönüşemeyen dünyada Türkiye'nin de çok güçlü bir potansiyeli yok. Ama bu tabii Arap ülkeleri bağlamında ya da dünyanın genel bölgeleri itibariyle konuya baktığımız zaman da çok ciddi bir dengesizlik var. İşte Asya'nın işte örneğin Körfez ülkeleri, Arap ülkelerinden bize gelen doğrudan yabancı sermaye 500 milyon bile değil yani o anlamda.
Evet. Gerçi Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın açıklamasına dönersek işte Türkiye'nin 2002'den itibaren 165 milyar doların üzerinde bir yabancı sermaye doğrudan yatırım yaptığı ülke olduğunu, yani 2002'den bu yana olan rakamların 2016 yılında ise 15 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişi beklendiğini söylüyor. Tabii bu evet. beklenti ama önceki geçmiş yıllara bakarak evet yani ne derece rasyonel.
Yani 2014'ü aslında iyi kapattık denilebilir. Yani tahmin edilenden daha iyi kapattık denilebilir. Yani
dolayısıyla bu beklenti belki ulaşılabilir hedef gibi görülüyor diyorsunuz.
Evet, evet, evet.
Bu Körfez'le ilgili aklıma gelen bir başka nokta da oldu. İşte Başbakanımız da Ahmet Davutoğlu da Suudi Arabistan'daydı biliyorsunuz. Hı hı. Ve hatta oradaki açıklamaları şu yöndeydi. Her hafta da buraya uğrayacağım. Yani Arap ülkelerini, Körfez ülkelerini her hafta ziyaret edeceğini ifade etmiş oldu. Bu da tabii bu Körfez'den hem sermayeyi çekmem de yatırımlarla ilişkisi olabilir. Ben şöyle bir soru da aklıma geliyor. IMF'nin de daha önce Suudi Arabistan'la ilgili bir açıklaması vardı hatırlarsınız hocam. 5 yıl içerisinde evet. Suud ekonomisinin çökeceğine yönelik.
Öyle bir iddia oldu.
Öyle bir iddia oldu. Evet. Ama burada bakıyoruz biz o tarafa doğru bir açılım yapmaya çalıştık. Onların da demek ki bir beklentileri var. İşte bu petrolün düşüşüyle belki orantılı olarak. Ya bunları nasıl yorumlamak lazım? Bu açıklamaları, bu yapılan hamleleri gerçekçi mi yoksa tabii yine tahminlerde bulunacağız ama.
Şimdi tabii Orta Doğu çok ciddi bir potansiyel. Ve bu potansiyelden yani yabancı sermaye çekme anlamında ciddi bir potansiyel. Türkiye hiç istifade edememiş.
Evet.
Yani toplam işte 2014 yılı için işte 14 milyar dolarlık bir çekim pastasından sadece 500 milyon doları Orta Doğu'ya ait.
Evet.
Onun dışında geriye kalan işte diyelim ki 6,5 milyar doları Avrupa'dan. İşte en son diyelim ki.
Yani ağırlığına baktığımızda demek ki hocam belki Avrupa ve Avrupa'nın dışında ülkeler oluşturuyor ama Körfez burada daha bir küçük bir yer tutuyor gibi gözüküyor. Ama bizim de tabii ben şöyle bakıyorum tarihi bağlarımıza da baktığımızda eğer bu da gündeme gelecekse tabii ticarette olsun ekonomiler genel ekonomiler içerisinde örneğin din birliğinin de önemli bir etkisi olduğunu da düşündüğümüzde normalde çekebilmemiz gerekir. Yani daha böyle bir ön plana çıkabilmesi gerekir. Ama burada ya bizden kaynaklanıyor ya karşı taraflardan
İşte mesela 2014 yılı ve 15 beklentilerine baktığımız zaman İşte 2015'i 15 milyar dolar bir beyan oldu ya. Bunun yükselme alanının bölgesinin neresi olacağı diye düşünüldüğünde tahminler Amerika'yı gösteriyor, Avrupa'yı gösteriyor genelde.
Evet hocam.
Yani mesela Körfez ülkelerinden gelmesi beklenen rakam topu topu belki 100 milyon dolarlık bir artış gibi şu aşamada gözüküyor.
Evet.
Ama Amerika'nın örneğin 2015 yılı için rakamına bakacak olursak 1,5 milyar dolara varmış.
Evet.
Yani 2014'te 300'lere giden rakam. Şuraya geliyoruz. Körfez ülkelerindeki bu sermayeyi çekmek çok kolay değil. Çok daha uzun vadeli bir çalışma gerekiyor. Yani hükümet programını hemen ekleyerek elbette mutlaka faydası olacaktır ama daha uzun vadeyi dikkate alıp da bir yapılanma gerekiyor.
Demek ki iktisadi anlamda baktığımızda aslında demek ki aramızda bayağı bir açıklık var yani.
Evet.
Onu
evet,
da
evet.
ifade
İşte malum oradaki şirket yapılarına baktığımız zaman var olan işletmelerin diyelim üst yöneticilerin çok büyük bir kısmı yabancı uyruklu.
Evet,
Körfez
doğru.
ülkelerinde. Doğru. Alman, İngiliz, Fransız, Amerikalı Hı. gibi toplumların uzmanları tarafından yürütülüyor evet, şirketlerin evet. faaliyetleri. Türkiye'nin bu çerçevede çok daha geniş kapsamlı. Belki idareci, belki uzman, mühendis gibi ya da doğrudan doğruya portföy kalemlerini yönlendiren, idare eden uzmanlık düzeyinde temas linkleri kurması gerekiyor.
Evet hocam. Hocam diğer bir nokta da şimdi biz daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Hani Türkiye'nin özellikle bu Rusya sorunundan sonra yine çevremizdeki istikrarsızlıktan sonra yeni pazarlar bulması gerektiğini. Yani aynı pazarlara bağımlı kalmaması gerektiğini ifade etmiştik. Bununla ilgili belki bu son gelişme dikkat çekici olabilir. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Sayın Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika ülkelerine bir ziyareti oldu. Üç ülkeyi kapsayan işte Ekvador, Şili,
doğru.
Peru'yu kapsayan bir ziyareti oldu. Bu da tabii Türkiye'nin yeni pazarlar, yeni yerler arayışıyla alakalı gözüküyor. Bu ülkelere baktığımızda, hani ziyaret edilen ülkelere baktığımızda, yani gerçi Türkiye'nin yaptığı ticaretin ithalat ve ihracat olarak büyük rakamları bulmadığını görüyoruz ama ilişkilerin başlaması açısından da iyi bir başlangıç olabilir. Örneğin bakıyoruz Peru'ya. Bugüne kadar bakan veya daha üst düzeyde hiçbir ziyaret gerçekleşmemiş.
Evet.
Şimdiye kadar ilk defa hem de Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşiyor. Şili ile biraz daha iyi gözüküyor diğerlerine göre. Çünkü ilk olarak Şili ile Latin Amerika ülkeleri içerisinde serbest ticaret anlaşmasını imzalamışız. Dolayısıyla rakamlara da baktığımızda örneğin ihracatımızın toplam hacmi 418,5 milyon doları oraya bulmuş. İthalatta 166,6 milyon gibi gözüküyor. Toplam ticaret hacmi hocam düzeltiyorum. 418,5 milyon. İhracatımız 166,6 milyon. İthalatımız ise 251,9 milyon
evet.
dolar olarak gözüküyor. Ekvador 3. sırayı takip ediyor. Yani Ekvador'la biz şu an 700 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamışız. Puerto Bolivar limanının genişletme ve modernizasyon anlaşmasını. Yani sonuçta bir ümit var. Yeni bir pazar olarak buraya açılınıyor. Yani bunun etkileri ne şekilde olur, nasıl bir beklenti içerisine girebiliriz ya da girmemiz mi gerekir diyeyim açıkçası.
Evet, aslında çok iyi adımlar bunlar.
Evet.
Ve bana göre üst bürokrasi diyelim, Cumhurbaşkanlığı nezdinde ya da Başbakanlık nezdinde kamu bürokrasisinin bir öncülüğü şu an hissediliyor. Bu da güzel bir şey.
Evet.
Nitekim Cumhurbaşkanı da oraya giderken bürokratların yanında aynı zamanda özel sektör temsilcilerini de beraberinde götürüyor. Bunlar güzel şeyler ama daha uzun vadeli, kalıcı olabilmesi için daha temelden gelen bir şey gerekiyor, bir baskı gerekiyor,
evet.
bir talep gerekiyor. Yani Türk müteşebbisi, yani Türkiye insanı o anlamda bireyler düzeyinde de dünyaya üretme, satma çabası yüksek olan bir niteliğe Hı. kavuşmalı. O tabanı da güçlendirmek lazım ki bürokrasinin açmış olduğu yollardan insanlar ilerleyebilsinler. Bu çok önemli bir nokta. Ben bu hususta aslında eğitim sistemimizin, eğitim sistemiyle entegre olan o sanayimizin diyelim,
evet.
bireylerin önlerini açabilecek yeni bir mantığa evrilebileceğini düşünüyorum. İşte devlet o noktalarda da bir takım imkanlar sağladı. Geçen işte ifade ettik orta vadeli planda da o anlamda bireysel teşebbüsü teşvik eden hususlar vardı.
Evet.
İşte bunları fırsat bilip altta bazı yeni kurumlar ya da yaklaşımlar geliştirmek gerekiyor.
Yani biraz da taleplerin alttan gelmesi ve bu açılan fırsatları daha iyi değerlendirebilecek Hı-hı. atılımların da yapılması belki
evet,
önemli
evet.
oluyor.
Bu biraz da kültüre dönüşümle evet. alakalı. Hatırlayın İngiltere, Fransa, değil mi? Hollanda, İspanya,
evet.
Portekiz hemen hemen ticari merkantilizm dönemine aynı zamanlarda girdiler.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani 1400'lerin ikinci yarısından itibaren o başlayan evrilme süreci bu bütün ülkelerin birlikte hareket ettiği bir dönemi ifade evet. ediyor. Kısa gecikmelerle beraber evet. ama uzun vadeye baktığımız zaman ayakta kalan İngiltere oldu.
Evet.
Ya da öne çıkan İngiltere oldu. Evet. Halbuki İngiltere'de devlet adeta bir hiçti. Değil
evet.
mi?
Evet.
Soğuk kuzey bölgesi ülkesi ama hani öyle bir dönüşüm geliştirdi ki uzun vadede öne çıktı, atak geliştirdi. Yani bir tarafta İspanya'yı düşünelim.
Evet.
Değil mi? Sadece kamu bürokrasisine dayalı çözümlemeler uzun vadeli olmuyor.
Evet.
yani devletler düzeyinde yapılan ilişkiler, kurulan ilişkilerin arkasını birey ve sosyal gruplar düzeyinde desteklenmesi lazım. Evet. Adeta yatırım yapmak isteyen insanın maliyeti ne olursa olsun, girişimci insanın maliyeti ne olursa olsun, geriye dönmese bile, zararla bile neticelense, ya bu zararı göz ardı edip önünü açmak gerekiyor.
Evet. Yani devletin yaptığı bu girişimlerin içeriğinde doldurulması artık, o da bizim iş adamlarımıza, girişimcilerimize, artık
iş adamlarımıza, eğitimini düşünen insanlarımıza, düşünmüş, sosyal evet. ilişkileri kurgulayan aile reislerine varıncaya kadar yani.
Evet. Aslında burada Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın da aynı konuyla ilgili açıklaması vardı hocam. Hı hı. İbrahim Çağlar'ın, İTO Başkanı. Şimdi petrol ve ruble krizinin domino etkisinden çıkış Güney Amerika'da diyordu açıklamasında. Yani bu bize bir çıkış kapısı sağlayabilecek, işte yeni bir pazar. Hatta verdiği örnek de ilginçti. Diyor ki burada Türk dizileri izleniyor ve insanlar çocuklarına Türk isimleri, o dizilerde öğrendikleri Türk isimleri, isimlerini koymak için konsolosluğumuza müracaat ediyorlar. Türk isimi sahibi olsun diye uğraşıyorlar çocukların. Yani demek ki bizim böyle bir kültürel etkimiz varsa bu toplum üzerinde, ticari olarak, sanayi olarak niye yatırımlar yapamayalım? Çünkü bunlar zaten bize ilgi duyan insanlar. Ve biz de bu bölgelere rahatlıkla yatırım yapabiliriz diyor. Yani böyle bir ümit olarak
evet,
görüyor.
Evet. Yani şimdi bu pazarları kalıcı hale getirebilmek bizim ürünlerimizin marka değeri oluşturmasına bağlı. Evet. Marka oluşturmaksa sadece o ürünün kalitesiyle ilintili bir şey değil. Bu sinemasıyla, tiyatrosuyla, değil mi?
Evet.
Başka ürünleriyle, yemeğiyle, belki müziğiyle ilintili hususlar. Yani bu alanı bir toplumun bütün değeri gibi, yani bütününün değeri gibi düşünüp kurgulamak lazım. Ve bu da herkesi o anlamda işin içine katmayı gerektiriyor.
Evet, gerçi şöyle de soruyu tersten de düşünebiliriz ya da Çağlar'ın açıklamasını. Şimdi bir zamanlar da bizde Brezilya dizileri modaydı.
Evet.
Ama Brezilya dizilerinin moda olması, yani bizde belki Brezilya dizilerinden esinlenerek çocuklarına Brezilya isimlerini veren insanlar da oldu. Yani malum filmlerden, hı-hı, etkilenip esinlenerek verenler oluyor. Ama bu bizim ticaret hacmimizde ne kadar etkili oldu tabii onu ben değerlendiremiyorum.
Evet.
Mutlaka belki bir katkısı olmuş olabilir ama ne kadar katkısı, hı-hı, oldu?
İşte mesafelerin uzaklığı,
evet,
ekonomilerin birbirine entegre olamayı şu anlamda, birbirini tamamlayamayışı diyelim. Bu hepsi etkili faktörler tabii.
Kültürel farklılıklar belki, dediğiniz gibi, evet, mesafeler. Bir de tarihlerine baktığımda ben aklıma tabii soru işaretleri geliyor. Bu bölgeler tarih içerisinde de daha böyle istikrarsız, günümüzde de yani istikrarsızlığını koruyan bölgeler. Tabii bu da uzun vadeli yatırımlar yapmamıza bizim ne kadar imkan tanıyacak?
Elbette. Bu önemli bir nokta. Devlet geleneği güçlü olan, dolayısıyla istikrarı güçlü olan ortamlar her zaman için yatırım çeken cazibe merkezleri olabiliyorlar.
Evet.
Örneğin son iki dünya savaşında bütün yıkılmışlığına rağmen en hızlı ayağa kalkan coğrafya Batı dünyası oldu.
Evet.
Ve bu da ister istemez sermayenin oraya kaymasına sebep oluyor.
Yani geçmişin o zaten mevcut olan altyapısını değerlendirerek ve istikrarını, geçmişten, hı-hı, kazandığı tecrübeyi daha doğrusu değerlendirerek, evet, hızlı bir kalkınma sürecine.
İşte bu noktada Türkiye'de epey mesafe aldı.
Evet.
İşte en son ihtilal 1980.
Evet.
Sonrasında Şubat sürecini atlattı.
Tabii.
Şu aşamada toplumun diyelim daha doğrusu seçim süreciyle iş başına getirmiş olduğu yöneticilerin idaresinde olan bir mekanizma, bir demokrasi şu an çok güçlü bir şekilde oturuyor gözüküyor, oturdu. Bu da ister istemez bir güven ortamı teşkil etti işte. Şu an, evet, 15 milyar dolara ulaşan doğrudan yatırım bunun bir sonucu.
Evet hocam.
Bütün ekonomik krize rağmen, dünyadaki krize rağmen Türkiye hakikaten çok istikrarsız bir coğrafyayla çevrili olmasına rağmen bir yatırım yapılabilir ülke statüsüne vardı denilebilir.
Evet hocam. Hocam gündemle ilgili son olarak, gerçi haber olarak biraz eski ama eski derken bir haftalık haber ama işte medya mevcut, malum medyada, medyanın içerisinde haberlerin hızlı dolaşması içerisinde bu haberler eski kalıyor. Ama gündeme alınabilecek bir konu olarak değerlendiriyorum. Bu Aramco, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi, ki dünyanın en büyük petrol şirketi bu, halka arz ediliyor. Ya da arz edileceği açıklandı yeni bir gelişme olarak.
Hı
hı. Hatta ben şöyle bir varlıklarına baktığımda, işte örneğin Aramco'nun piyasa değeri 2,5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyormuş. Kıyas karşılaştırma açısından örneğin Apple'ın piyasa değeri 600 milyar dolar. Yine bir başka petrol devi Exxon'un Exxon Mobil'in diyor 300 milyar dolar piyasa değeri var.
Evet.
Yani bunlarla kıyaslandığında tabii çok büyük bir yatırım ve Suudi Arabistan bunun halka arz edileceğini ifade ediyor. Yalnız bu arz şekli şu şekilde, yani enerji rezervlerinin satılması şeklinde değil de gelirinin bir şekilde karının halka,
bizdeki köprü,
evet hocam, arz edilmesi
arz satışı gibi.
Evet. Yani böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ediyorlar. Bu yeni bir yatırım olabilir mi ya da sonucu nasıl yorumlanabilir, ne tür gelişmeler olabilir?
Bu aslında çaresizlik demeyeceğim ama zor durumda kalmanın bir çözümü. Benzer husus malumunuz işte Osmanlı döneminde de uzun bir zaman aralığında 17 ve 18'de de çok net olarak uygulanmıştı.
Evet.
Işte kamu gelirlerinin doğrudan doğruya devlet memurları eliyle işletilmesi, değil mi? Emanet,
emanet
usulü diyelim. Diyeyim. Arkasından gerçek şahıslara ihale edilmesi diyelim.
Evet.
Ve belli bir zaman sonrasında da doğrudan dolayı malikane düzenine dönüştürülmesi gibi.
Dönüştürülmesi.
Yani ömür boyu varlık transferi diyelim tarzında uygulanmıştı bu. Osmanlı ne zaman girdi buna? Kendi gelir ve gider dengesini artık sağlayamayacağını anladığı anda.
Evet.
Adeta geleceğin gelirini peşin alma usulü gibi uyguladı bunu.
Evet.
Bu da galiba körfez sermayesinin ya da körfez ekonomilerinin diyelim daha doğrusu gelir ve gider dengelerini bir türlü o esnekliği sağlayamamalarının neticesi.
Evet.
Geleceğe ilişkin beklentilerini şimdiden kullanma çabası. Yoksa ortaklıkta yeni bir açılım olarak
değil.
Gözükmüyor aslında.
Evet.
Bu yönüne çok sağlıklı bir yaklaşımla olayın gündeme düştüğünü düşünmüyorum. Keşke ortaklık mantığının gelişmesinin doğal bir sonucu olarak devreye girseydi.
Evet.
Bu itibarla çok uzun süreli, vadeli bir açılım olmayacaktır diye düşünüyorum şu aşamada.
Evet.
Ama İslam dünyasının en azından bu çok ortaklılığa giden bir yaklaşım geliştirmesi de gerekiyor. En azından bu coğrafyada diyelim.
Evet.
Bu ülkelerin kendi sosyal dengeleri açısından mı bir zaruret? Ya da dünya genelinde kapitalizmin egemenliğini bir bakıma sınırlamak açısından böyle bir zaruret bu. Ama inşallah ona biraz zaman var gözüküyor. Tekrar Aramco bağlamında konuyu ele alacak olursak, tabii Suudi Arabistan kendi gelir ve gider dengesini doğrudan doğruya petrol üzerinde şu an sağlamaya deniyor.
Sağlamaya çalışıyor.
Yani fiyatlardaki düşüşün karşılığında yine tek dayanabileceği, güvenebileceği alan olarak onu tekrar devreye sokma niyetinde. Ha bir çare olabilir mi? Kısa vadede olacaktır.
Evet.
Çünkü 2,5 trilyon dolarlık bir değer çok önemli. İşte Microsoft'a örnek verdiniz.
Evet.
Microsoft'un ki biraz da şeyle alakalı, yani spekülasyona açık olan
açık
bir değer.
Değer, evet.
Krizlerden çok daha hızlı etkilenecek olan bir değerleme o. Ama somut bir varlığa dayalı bir doğal kaynak, o anlamda değer kaybı daha az bir marjda ortaya çıkacak olan bir varlık anlamına geliyor. Bu itibarla olumlu bir etki oluşturacaktır. Ancak bu ülkeler için, Suudi Arabistan gibi ülkeler için daha uzun vadede çözüm, kendi gelir ve gider dengelerini biraz daha hani giderlerini kısarak herhalde yapmak, sağlamak şeklinde olacaktır. Ama konu madem bizi bu hisse ya da gelir hissesi senedine götürdü, o zaman ideal olan ortaklık yapısı noktasında herhalde bir şeyler söylemek de anlamlı.
Evet hocam, aslında belki bunun en önemli noktası bu olabilir. Yani ortaklık sistemi nasıl olabilir burada?
Tabii şimdi kapitalizm yani görünüşe göre çok ortaklılığı ya da riski dağıtma konusunu ancak krizlerde gündeme taşıyacak gözüküyor.
Evet.
İşlerin iyi gittiği bir dönemde kapitalist girişimci elde edebileceği karı ya da varlığı paylaşmayı düşünmüyor.
Evet.
Bu noktada belki yine en avantajlı toplumlar Doğu kültürü insanları. Zira geçmiş paylaşımcı bir kültüre dayalı orada. Bir ümit beklenecekse buralardan beklenmesi gerekir. Doğal diyelim, toplumla bütünleşmiş çözümler buradan doğacaktır.
Evet.
Ama buna da ihtiyaç, zamana ihtiyaç var gözüküyor.
Bu mevcut ortaklık sistemlerinde de şimdi tabii evet çok fazla katılım gerçekleşebiliyor. Örneğin bir anonim şirketi düşünün, binlerce ortağı olabiliyor belki ama şimdi söz sahibi olma noktasına gelindiğinde aslında ortaklarının söz sahibi olmasını sınırlandırıyor. Çünkü belirli bir kesimin elinde gücün toparlanmasına izin veriyor. Yani diğerleri söz sahibi değil ama ortak. Yani bunun da tabii ortaklık mantığına ne kadar uyduğu ya da doğru kararlar alınmasından ne kadar etkili olduğu da tartışılabilir, bilemiyorum. Benim aklıma soru olarak bu da geliyor. Gerçi bu mevcut sisteminin başarısı olarak ve iyi yönü olarak kabul ediliyor ama bir noktadan da bakılabilirsek geniş bir kesimin aslında baktığımızda geniş bir kesimin haklarının da kısıtlandığını işin hakikati görmüş oluyoruz. Yani örneğin 1000 tane ortağın hakkının 2 kişinin eline bırakıyoruz.
İşte bu mantığı aşmak çok kolay olmayacak. Yani insanlar kendiliklerinden bir takım hakların devretmeye çok açık değiller.
Evet.
Herhalde yine işin özü İslam'ı yeniden keşfetmek ya da kendi medeniyetimizi, kültürümüzü yeniden keşfetmekten geçiyor. Bir ayet aklıma geldi de paylaşmak istiyorum. Bakara suresi ayet 274. Tabii bu ayetler daha erken başlıyor. 7 başak bitiren işte her başakta da 100 tanesi bulunan bir tohuma benzeterek bereketi hani ele alarak konu giriyor. Ve en sonunda bu ayet sıralaması 274'te şöyle tamamlanıyor. Esas vurucu olan herhalde en önemli ayet odur diye düşünerek paylaşmak istiyorum. Evet. Diyor ki ayette, mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Şimdi mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar.
Evet.
Bu ne demek? Demek ki en azından kendi ihtiyacını karşılamış.
Evet.
Ya da isar ederek bir mala sahip insanın sahip olmuş olduğu malı açık ve gizli ve gece gündüz daimi olarak başkasına infak etmesinden mevzu ediyor.
Evet.
Ve bu insanların Rableri katında mükafatları olacağını söylüyor. Tabii ben atladım burada ama daha önceki ayetlerde iyilik yapanların işte Allah'ın indinde cennetlik oldukları, onlara orada mükafatlar verileceği falan mevzu ediyor. Ve en son bitirirken gece ve gündüz infakta bulunanlara Allah katında mükafatlar vaat ediliyor. Bu mükafatın ne olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Bu ne anlama geliyor aslında? Bir şeye sahip olmak gerekiyor.
Evet.
Herkesin sahip olması gerekiyor ve insanların sahip olduğunu paylaşması gerekiyor.
Evet.
Yani bu zihniyeti öncelikle yerleştirmek lazım. Zenginin, fakirin, herkesin ya ben bir şeye sahip olayım, infak edebilecek bir gücüm olsun. Ve Allah'ın mükafatına ereyim mantığının öncelikle yerleştirilmesi lazım. Bu paylaşımcı zihniyeti geliştirecektir. Evet. Bu da tabii dediğimiz gibi bir eğitim gerektiriyor, uzun vadeyi gerektiren bir şey ama çözümsüz de değil. Ümidimiz bu alanın yeni çözümler geliştirmesi.
Yani. Şimdi sizin söylediğiniz tabii şöyle oldu. Modern ekonomilerin iddialarına tabii biraz zıtlık teşkilatı etti. Neden?
Evet.
Modern ekonomi ne diyor? Vermezsen, biriktirirsen, sermaye yaparsan daha çok kazanırsın. Çünkü o sermayeyle yatırım yaparsın. Ama siz diyorsunuz ki vereceksin ki siz demiyorsunuz tabii ki ayet-i kerimede ifade etmiş oluyor.
Hı hı.
Verirsen sana başka mükafatlar vaat ediyorum ama bu mükafatların nereden olduğunu henüz bilemiyoruz.
İşte bu ortaklık
tabii.
Mantığı ama da doğrudan doğruya para, karlılık, sermaye, servet bağlamından kurtarılırsa ancak gelişebilir bir alan gözüküyor.
Evet. Ya bu sizin dediğiniz tabii okuduğunuz ayetlerle de bağlantılı olarak şimdi bu İmam Muhammed'in Kitabul Kesb kitabından, kazanç kitabından hatırladığım kadarıyla şimdi Müslüman servet biriktirmeli mi, biriktirmemeli mi? Tabii o dönemin en önemli tartışmalarından biri bu. Özetlersek İmam Muhammed'in dediği şu, yani kazancı ne kadar olmalı, daha doğrusu ne kadar kazanmalı? Yani ihtiyacından fazla kazanmalı mı, kazanmamalı mı, ihtiyacı nedir? Tartışma bu noktada, çünkü ihtiyacından fazla kazandığında bir servet biriktirmiş oluyor esas itibariyle.
Evet.
İşte tartışmanın özü işte ihtiyacından fazla kazanabilir. Yani Müslümanın kazancına bir sınır konulamaz. Fakat kazancından fazlasını mutlaka İşte ayette de ifade edildiği gibi harcamalı. Nerede harcamalı? İşte Allah yolunda. Değişik yollarda harcamalı.
Yani modern hayatın bir kalıcı alternatifi olarak diyelim. Var olan krizlerin, sosyal ilişkilerdeki problemlerin bir çözümü olarak aslında bu konu ayrıca detaylı olarak ele alınmalı. Bunu önümüzdeki programlarda bu detayda ele alalım derim.
Evet hocam, bu konuyu o zaman bir başka programa bırakıp dilerseniz buradan aile konusuna
kaldığımız ve önemli gördüğümüz başlık.
Programın başında da dinleyicilerimizle, Erkam Radyo'nun dinleyicileriyle bu konuya devam edeceğimizi ifade etmiştik. Ben hemen şu soruyu sorayım diyorum hocam, aileyle ilgili başlangıç yaparak. Ailenin varlığı bütünlüğü açısından modern hayatta ne tür tedbirler alınıyor, alınması gerekir? İşte sağlıklı bir aile için neler yapılıyor, neler yapılması gerekir? Böyle bir soruyla başlayayım diyorum dilerseniz.
Ve ana hattıyla işte bu planlamalara baktığımız zaman, orta kısa uzun vadeli planlamalara baktığımız zaman hep daha önce de ifade ettik, vurgu ailenin korunması, o ünitenin geliştirilmesi yönünde oluyor demiştik.
Evet.
Ama fiiliyatta adeta ailenin parçalanmasına dönük bir üretim, bir tüketim mantığına dayalı bir ekonomik model etrafında yaşayıp model kurgulandığında zaafa düşmesine sebep olan bir gidişat olduğundan mevzu etmiştik hatırlarsanız. Evet. İşte boşanmaların artması gibi somut örneklerden hareketle. Şimdi bu noktada mevzuata örneğin ya da en azından tanımlamalara baktığımızda güçlü ifadeler var. Ama bunlar bile yetmiyor. Bunların bile yeniden gözden ele alınması gerekiyor. Mesela sosyal doku diye bir tanım var.
Evet.
Bu günümüzde sık sık kullanılan bir yaklaşım. Bu doğrultuda bir takım düzenlemeler yapılmış. Mesela sosyal doku denildiğinde doğrudan doğruya eğitim, sağlık, dini, sosyokültürel, idari ya da yeşili ifade eden alanlar anlaşılıyor.
Evet.
Yani sosyal doku dediğimizde o sosyal hayatın ihtiyacı olan alanlar, mekanlar ya da kurumlar tanımıyla.
Daha çok bina olarak mı hocam?
Evet,
mimari
ana hattıyla
olarak,
öyle.
Ana
yani hattıyla. Sosyal doku dediğimizde yerleşimin ihtiyacı olan bu kurumlara vurgu yapılarak bir çözüm geliştirmeye çalışılmış öncelikle. Evet. Deniliyor ki yaşam mekanlarında işte eğitim, sağlık, dini alanlar, işte sosyal kültürel alanlar, işte idari alanlar ihdas etmeliyiz ki sosyal doku o anlamda bütüncüllüğünü sağlayabilsin. Bunlar olmazsa olmaz denilmiş. Şimdi bu noktada bir takım kriterler belirleniyor. İşte şu kadar metrekare ya da şu kadar kişinin işte ibadet edebileceği, eğitim alabileceği mekanlar diye tanımlamalar var. Standartlar belirlenmiş. Bunlar çok iyi şeyler. Ama içeriği boyutunda, içeriğinin tamamlanması boyutunda çok da somuta indirgenen, adeta böyle nasıl diyelim, zamanla ilintili hale getirilmiş hedefler konulmamış. Evet. İşte eğitim müesseselerine ne kadar öğrencinin kayıtlı olacağı doğrudan doğruya denetleniyor.
Evet, yani bir sınıfta kaç öğrenci yer alacak, kaç metrekarelik sınıfta kaç öğrenci yer alacak, bu biliniyor.
Biliniyor. Şimdi diploma hayatın bir şartı haline getirildiği için insanların o ortamlara gidip de eğitim almalarının doğal bir yolu sağlanmış gözüküyor.
Evet.
Ama onun dışındaki bir takım alanlarda bu şey yaklaş hissedilmiyor.
Evet.
Mesela diyelim ki parklardan, buna benzer yeşil ortamlardan insanların istifade etmesini teşvik edecek mekanizmalar yok.
Evet.
Diyelim ki dini müesseseler, diyelim ki sağlık ortamlarından diyelim, insanların bireysel olarak kendilerinin zorunlu hissederek gitmeleri bekleniyor.
Evet.
Yani devlet eliyle bu alanlarda çok ciddi yönlendirmeler eksik. Kaldı ki hem bu yönlendirme eksik hem de planlama, tanımlama olmuş olmasına rağmen gerçekleştirilememiş.
Örneğin bu planlamalarda ailenin temel ihtiyacı ne kadar göze alınıyor?
İşte örnek vereyim. Yani şu an İstanbul'da yaşıyoruz.
Evet.
15 milyonluk bir kentlik büyüklüğü var. Yeşil alanlar o kadar dara inmiş durumda ki böyle hani çok affınıza sığınıyorum ama hani tabiatı gösteren doğa filmleri ya da görselleri var televizyonlarda.
Evet.
İşte Afrika'daki filanca vadiyi gösteriyor. Filanca vahayı gösteriyor. Suların bol olduğu zamanda çok problem yok ama sular azaldığında bütün hayvanların işte filinden timsahına kadar gergedenine kadar toplandığı ortak alan haline dönüşüyor orası ve herkesin hisse pay almak istediği bir daracık su vahası kalıveriyor.
Artık bir savaş alanına dönüyor.
Gibi belki. Yani işte mesela İstanbul'un şu göbeğinde Çamlıca.
Evet.
Benim dikkatimi çeker. Havaların güzel olduğu zamanlarda insanların böyle adeta sığındıkları yani son nefes alma mekanı gibi.
Evet, oturacak yer bile bulamayabilirsiniz belki.
Aynen öyle.
O
İnsanlar o kadar iç içe oturuyorlar ki birbirinin konuşmalarını duyabilir durumdalar.
Evet.
O aile mahremiyetini ya da bireysel özel yaşama alanının varlığı ya da yokluğunu düşündürecek bir yoğunlukta bir araya geliş var. İşte buralarda da çok doğal olarak işte örneğin ateş yakmak, işte mangal örneği yapmak yasaklanıyor.
Tabii.
Yasak. Ama bizim kültürümüzde mangal ve köfte,
yani pikniğe gidiyorsak
son derece
mangalımız da olacak.
İç içe olan bir şey. Ne yapıyor insanlar? Çok doğal olarak ailesi parkın içinde oturuyor, kendisi sokağa çıkıyor.
Evet, dışarıda.
Arabaların geçtiği ortamda elinde bir kartonla köfte pişirmeye çalışıyor insanımız.
Evet. Evet,
yani bu ailenin son derece doğal olan beraber olma, beraber dinlenme, keyif alma, kırda bayırda oturma ihtiyacı modern hayatta hangi ölçüde çözümlenebilmiş?
Ama bu da bizim pratik çözüm bulma özelliğimizi de gösteriyor hocam. Hemen yolun kenarında yapıyoruz.
Aynen öyle. Ama öbür tarafta bir AVM ortamında değil evet. mi? Bir yemek, lahmacun, hamburger, tost birlikteliği sağlanmaya çalışılmış.
Evet.
Ve çok daha konforlu, rahat bir ortamda sağlanmaya çalışılıyor. Ama bu bizim kendi aile kültürümüz ya da geleneğimizle ne kadar örtüşüyor? İşte bunları düşünmek lazım. Yani aile hadi bir kıra gidelim mi diyor İstanbul şartlarında, ya da ayaküstü gidip de bir hamburger yiyelim'e mi varıyor?
Aslında bu şey de oluşturuyor hocam. Tercih bazen evet kıra gidelim de oluyor. Ben bazen bakıyorum bazı ailelerde ya da bazen çocuklarda kıra değil de örneğin bir AVM'ye gidelim.
İşte bu da dönüşmeyi ifade ediyor.
Evet.
Yani bu aileyi o anlamda bütünleştiren son çare bu. Evet. Aileyi bütünleştiren bir unsur halinde değil bu mekanlar.
Evet.
Aileyi kendi kendine bırakmıyor hatta orada daha çok.
Yani doğrudan aileyi gözeten mekanlar değil tabii.
Tabii. Yani insanların birbirine konuşması bile zor o ortamlarda.
Tabii.
Halbuki neye ihtiyaç var? Hafta içi çalışmış, gündüz çalışmış her neyse. Birbirini insanların tanıma, dinleme, anlama, hissetme, kaliteli beraberlik diyor ya. Buna ihtiyaç var. Geçenlerde yine paylaşayım sizinle. Bir doktora öğrencimin düğününe gittim.
Evet.
Davet almıştım. Maltepe'de düğüne gittim.
Evet.
Geç bir saatte çıktığımda arabamı park etmiş olduğum mekana gittiğimde baktım ki sahile yakın bir bölgede gece saat 10 küsur zamanlarında bir aile gelmiş. Çoluk çocuk işte arabanın içinde bekleşiyorlar. Evin reisi de babası da çıkmış. Hemen park alanının dibinde, hava soğuk, Şubat soğuğu, gece saat 10.30
evet.
Mangal yakmaya çalışıyor garibim. Yani son çare belki
evet.
O soğukta orada çıkıp da artık herkesin ele tek çektiği
İyi
o sakinlikte
saatte, evet.
O mangalı yakmaya çalışıyor.
Evet.
Bu benim içimi acıttı. Yani modern Türkiye'nin ya da İstanbul'un insanı böylesine ailesiyle bir keyif ortamını böylesi zorluklar içinde giderebilir olmamalıydı.
Yakalayabilir. Evet.
Hani bu sosyal doku dediğimiz, sosyal doku donatılı alanı dediğimiz husus boyut böylesine derinlikle ele alması gereken bir alan. Aynı şey diyelim ki eğitimle alakalı konularda. Biz eğitim müessesesi dediğimizde ne anlıyoruz? Okulu anlıyoruz
evet.
Sadece. Eğitim bu mudur yani? Tek başına bu mudur? Yani diploma veren bir alan mıdır eğitim? Eğitim madem hayat boyudur, öyleyse annenin, babanın, çoluğunun, çocuğunun hepsinde beraber belki keyifle kendilerini geliştirebilecekleri mekanlara ulaşması değil midir?
Evet.
Ya da dini alan diyoruz. Yani camilerimizin o anlamda namaz vakitlerinin dışında bir aileyi de içine alacak tarzda çekiciliği ne kadar?
Evet.
Yani birçok camiye gidiyorsunuz, son cemaat yerinde ayaküstü namaz kılacak mekan bulabiliyorsunuz. Ha, ben bunu şu anlamda eleştirmiyorum. Bu şartlarda belki bu kadar olabiliyor ama evet. Eğer hedef işte ne deniliyor? Sürdürülebilir ekonomi deniliyor.
Evet.
Sürdürülebilir ekonomi için adeta her şeyin planlandığı bir dünya ise eğer, günümüz dünyası, bu ekonominin de can damarı olan, temeli olan aileyi daha güçlü kılacak bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu çerçevede vaktimizin darlığını
evet,
dikkate
hocam,
alarak belki son bir iki cümleyi kapatayım
evet,
bugünlük. İmar planlarının bile bu bağlamda yine de ele alınması evet. Gerekiyor.
Aileyi gözetecek şekilde, ailenin temel
aynen
ihtiyaçlarını
öyle.
Gözetecek
yani şekilde. Ailenin neye ihtiyacı var? Hepsinin dikkate alındığı ve mikro uzaklıkta olduğu bir mantıkla işi kurgulamak gerekiyor. Osmanlı'nın mantığıyla bakmak gerekiyor. Osmanlı'da malumunuz minimum ölçekli yaşam bölgeleri kendi
evet.
Kendine yeten alanlar
yeten.
Olarak tanımlanıyordu.
Evet.
Modern İstanbul'da da en azından ya da Türkiye'sinde de böyle olmalı. Yani aile fertleri minimum gidiş geliş mesafelerinde kendi gündelik hayatlarını bir bütünlük içinde idame ettirebilecek fırsatlara sahip olmalılar. Devlete düşen de bu noktada yerine göre nasıl İstanbul'un işte ulaşım ihtiyacında doğrudan doğruya Ankara devreye girdi ve bu metro sisteminin sahibi oldu. Ve şu an bir çözüm geliştiriliyor. Yani en azından tahmin ediyoruz bir 5-10 yıl içinde İstanbul'un metro bağlamı altyapısı kurgulanmış olacak. Buna uygun da belki birçok mekanın kamulaştırılarak diyelim, bedeli ne olursa olsun yani kamulaştırılarak aile ölçeğinde yaşam alanlarının dönüştürülmesi gerekiyor.
Hem makro hem de mikro düzeyde önceden planlamaların belki yapılarak.
Evet. Böyle bir zaruret var. Evet. Aksi takdirde işte mesela suç oranlarına bakıyoruz. Evet. İstanbul'un Türkiye genelindeki suç oranı oldukça ciddi.
Evet. Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar efendim.